Sayılar kitabının 17. bölümüne geldi konu, Harun'un filizlenen asasıdır. Şimdi Tanrı, Harun'a atfedilen kahinlik unvanının verdiği konumu onaylayacak, onun gerçekten Tanrı tarafından atandığını perçinleştirecektir. Bunu nasıl açıklayacaktır biliyor musunuz? Diriliş aracılığıyla. Rab Musa'ya şöyle dedi, İsrail halkına her oymak önderi için bir tane olmak üzere 12 değnek getirmesini söyle. Her önderin adını kendi değneğinin üzerine yaz. Levi oymağının değneği üzerine Harun'un adını yazacaksın. Her oymak önderi için bir değnek olacak. Değnekleri buluşma çadırında sizinle buluştuğum levha sandığının önüne koy. Seçeceğim kişinin değneği filiz verecek. İsrail halkının sizden sürekli yakınmasına son vereceğim. Böyle okuyoruz Sayılar 17. bölümün ilk 5 ayetinde. Ne olmuştu? İsrailoğulları Harun'a karşı duruyor, onun hakkında mırıldanıyor ve Tanrı önünde onları temsil edebilecek tek kişinin Harun olmadığını iddia ediyorlardı. Yani ona karşı bir ayaklanma, bir isyan olmuştu. Musa İsrail halkıyla konuştu. Halkın önderleri her oymak önderi için bir tane olmak üzere 12 değnek getirdiler. Harun'un değneği de aralarındaydı. Musa değnekleri levha sandığının bulunduğu çadırda Rabbin önüne koydu diyor 6 ve 7. ayetlerde. Şimdi Tanrı kendisinin atamış olduğu kahinin gerçekten kim olduğunu onlara gösterecek, verdiği görevi doğrulayacaktır. Bunu çarpıcı bir şekilde yapacaktır Tanrı. Tanrı, halk önderlerinin yani 12 oymak önderlerinden her birinin birer değnek getirmelerini buyurdu. Unutmayalım ki onlar hala çöldeydiler ve bu değnekler kupkuru çölde bir yerden alınmışlardı. Çöl gibi kupkuru değnek parçalarıydı bunlar. Sonra ne oldu? Bu değnekler buluşma çadırında birer birer Rabbin önüne yerleştirildiler. Değneklerin arasında Harun'un asası da vardı. Yine bu asada diğer değnekler gibi kupkuruydu. Ama ne oldu? Kutsal kitap şöyle yazar. Ertesi gün Musa, levha sandığının bulunduğu çadıra girdi. Baktı, Levi oymağını temsil eden Harun'un değneği filiz vermiş. Tomurcuklanıp çiçek açmış, badem yetiştirmiş. 8. ayet. Bu basitçe ölümden yaşam fışkırması, ölümden diriliştir. Bu açıdan diyebiliriz ki Harun'un Tanrı tarafından atanan bir kahin olduğu bu diriliş olayı ile kanıtlandı. Bazen ilkbahar bu şekilde tanımlanır değil mi? Yani kış boyunca cansız duran bitki ve ağaç yaşamı birden canlanıyor ama buna gerçek diriliş diyemeyiz. Yani ölü ve kupkuru bir şeyden yaşam çıkmıyor ilkbaharda. Ağaçlarda ve bitkilerde uykuya yatmış bir hayat potansiyeli vardır. İlkbahar bunu uyandırır. Bazen yumurta da ölümden hayatı simgelemek amacıyla kullanılır. Hatta diriliş bayramında çocuklara yumurtalar boyatıp bunu İsa'nın dirilişiyle bağlamaya girişmek bile yetersizdir. Hiç olmazsa yumurta içinde hayatın bir çekirdeği, hücresi vardır. Mesih'in dirilişini en iyi şekilde simgeleyen olay aslında Harun'un filizlenen asasıdır. Rab İsa Mesih'in baş kahin oluşu gerçeği de onun dirilişi gerçeğine dayanır. İbraniler kitabının 7. bölümünde açıkça İsa Mesih yeryüzündeki kahinlik düzenine göre değerlendirilmiş olsaydı kahin olamazdı diyor. Neden? Çünkü Levi oymağına tanınan kahinlik soyundan gelmedi İsa Mesih. Onu bizim baş kahinimiz konumuna koyan İsa Mesih'in ölümden dirilişidir. Sonra İbraniler mektubunda herkesin kahin olamayacağını okuyoruz. İnsan baş kahin olma onurunu kendi kendine alamaz ancak Harun gibi Tanrı tarafından çağrılırsa alır. Harun Tanrı'nın özel olarak göreve atadığı kahindi. Peki ama bunun kanıtı nedir? Kanıtı onun filizlenen değneğinde diriliş simgesindedir. Kupkuru değnek filizleniyor. Aklımızdan çıkarmayalım ki Rab İsa Mesih'in kendisi ölümden dirildi ve bu dirilişi sayesinde bizim baş kahinimiz oldu. onun hiçbir koşul altında değişmeyen, elinden alınamayan bir kahinliği vardır. Bu nedenle onun aracılığıyla, yani İsa Mesih aracılığıyla Tanrı'ya yaklaşanları tamamen kurtarmaya gücü yeter. Çünkü onlara aracılık etmek için hep yaşamaktadır diyor İbraniler 7. bölüm 25. ayette. Şu anda Tanrı'nın sağında oturmaktadır İsa Mesih. O kahinlik konumunu sürdürmek, senin benim için aracılık etmek için Tanrı'nın sağında oturmaktadır. Bize tanınan ayrıcalıklardan en büyüğü ona başkahinimiz olarak yaklaşabilmemizdir. O bizim başkahinimizdir ve bizler için Tanrı önünde aracılık yapmaktadır. Gökleri aşmış olan büyük başkahinimiz Tanrı'nın oğlu İsa varken açıkça benimsediğimiz inanca sımsıkı sarılalım. Çünkü zayıflıklarımıza duygusal yönden ortak olamayan değil, tersine her alanda bizim gibi denenmiş ama günah işlememiş bir başkahinimiz vardır. Bu nedenle merhamete ermek ve gerektiğinde bize yardım edecek lütfa kavuşmak için Tanrı'nın lütuf tahtına, inayet tahtına cesaretle yaklaşalım diyor İbraniler 4. bölüm 14-16 ayetlerde. Değerli kardeşim, şu anda merhamete ihtiyacın olduğunu hissediyor musun? Bugün yardıma ihtiyacın var mı? Hayatı anlamsız ve sıkıcı buluyor musun? Biraz bayatlamış ve yararsız bir yaşam sürdürdüğünü mü düşünüyorsun? O zaman Rab İsa Mesih'e git. Ona gerçekten iman etmişsen, inan ki o babanın sağında senin başkahinin olarak oturmakta ve senin için aracılık etmektedir. Kendini yalnız mı hissediyorsun? Ona git. Hayatını bir sınama ve ayartılma zinciri olarak mı görüyorsun? Üstesinden gelemediğin günahların mı var? Yine diyeceğim, ona git. Belki de hayatında büyük hatalar yapmışsındır ve şu anda hayatının bir çatalına daha geldin. Nereye gideceğini bilmiyorsun. O zaman ona git. O bizim büyük ve en sevecen başkahinimizdir. Hayatın bir yas ve üzüntü perdesi içinde mi? Ona git. Çünkü o sana yardım edebilecek konumdadır. Ölümden dirildiği için ölümden daha güçlü başkahinimiz olarak bize yardım edebilecek tek kişi odur. İsa Mesih'tir. O diridir ve gökte Tanrı'nın sağında bizim için aracılık etmektedir. Musa, bütün değnekleri Rabbin önünden çıkarıp İsrail halkına gösterdi. Halk değneklere baktı. Her biri kendi değneğini aldı. Rab Musa'ya, baş kaldıranlara bir uyarı olsun diye Harun'un değneğini saklanmak üzere levha sandığının önüne koy dedi. Onların benden yakınmalarına son vereceksin öyle ki ölmesinler diyor Sayılar 17. bölüm 9 ve 10. ayetlerde. Harun'un değneği filizlenmiş ve üzerinde badem bile vermişti. İnsanlar daha sonra imansızlık etmesinler ve ölmesinler diye Rab bu filizlenmiş değneği bir tanıklık simgesi olarak Rabbin sandığında saklayacaktır. Rabbin sandığında saklanan üç eşya vardı ve bunlardan birisi Harun'un filizlenen değneğiydi. Altın buhur sunağı ve tümüyle altın kaplamalı antlaşma sandığı buradaydı. Sandığın içinde altından yapılmış man testisi, Harun'un filizlenmiş asası ve antlaşmanın taş levhaları vardı. Evet, üzerinde 10 buyruğun yazılmış olduğu taş levhalar, bir testi dolusu man ve Harun'un filizlenen bu asası vardı Rabbin sandığında. Harun'un kahin olup olmadığı tartışması artık bir daha ortaya çıkamazdı. Çünkü filizlenen asa orada sürekli bir tanık olarak tanıklık ediyordu. Şimdi 18. bölüme bakalım. Bu bölümün konusu kahinlik konumunun doğrulanmasıdır. 250 oymak önderiyle Korah'ın isyan edişini bir önceki bölümde okumuştuk. Bunlar Tanrı'nın Musa ile Harun'a vermiş olduğu yetkiye karşı gelmişlerdi. Tanrı hem Korah'ı hem de onunla birlikte isyan eden 250 oymak önderlerini çok sert bir şekilde yargıladı. Çünkü onlar aslında Tanrı'ya karşı isyan etmişlerdi. Bu yargı sonucunda İsrailoğullarının arasında bazı huzursuzluk olayları dalgalanmaya başladı. Bunlar Tanrı'nın verdiği yargının çok sert olduğu kanısına varıp söylenmeye başlamışlardı. Ne de olsa Korah ile ayaklanma olayına katılan bu insanlar halkın önde gelenlerinden kişilerdi. kendilerini halka sevdirmiş insanlardı. Tanrı'nın yargısını anlamayan ve ruhsal anlayışa sahip olmayan bu insanlar şimdi Musa ile uğraşmaya başladılar. Onun hatalarını bulmaya giriştiler. Böyle bir durumda Musa'yı suçlamaya hiç de hakları yoktu. Musa onların ölümlerinden sorumlu tutulamazdı. Yeni antlaşmada buna benzer bir olaya bakabiliriz. Hananya ile Safira adında bir çift kutsal ruha karşı yalan söyleyince Rab her ikisini de öldürmüştü. Ancak elçi Petrus'un sözüyle olmuştu bu. O zaman Hananya ve Safira'nın ölümlerini Petrus'a yükleyebilir miyiz? Tabii ki hayır. Musa onların ölümlerinden, Petrus'un Hananya ile Safira'nın ölümünden sorumlu olduğundan daha fazla sorumlu değildi. Rab İsrailoğullarını yargıladığı zaman eminim ki Musa bile şok olmuştu. Bundan sonra veba hastalığı insanlara saldırdı çünkü Rab'be karşı mırıldanmışlardı. Harun ölüler ile diriler arasında durup onlar için aracılık etti. Tanrı da Harun'un gerçekten göksel yetkiyle atanan kahin olduğunu bu mucize ile kanıtladı. Mucize bir açıdan dirilişi simgeler. Harun'un asasının filizlenmesi ve meyve vermesi dirilişi ve yeni yaşamı simgeler. Bu kavşakta Tanrı kendi tasarısına göre kahinliği onaylama zamanının şimdi olduğunu gösterdi. Rab Harun'a sen, oğulların ve ailen kutsal yere ilişkin suçtan sorumlu tutulacaksınız. Kahinlik görevinizle ilgili suçtan da sen ve oğulların sorumlu tutulacaksınız dedi Sayılar 18 ayet 1'de. Şimdi Rab Levililere bundan böyle gelişecek olaylar konusunda sorumluluk düşeceğini belirtiyor. Unutmamalıyız ki Kora Levililer oymağına ait birisiydi. Ayaklanma aslında Levililer oymağı içinde yer almıştı. Çok ciddi bir gelişmeydi bu. Levililer gibi günümüzde de kendilerini diğerlerinden daha kutsal bir konumda gören kişiler vardır. Sanki Rab onları özel olarak seçmiş, kutsallıkta en üstün aşamalara erişmiş gibi davranırlar. Kilisenin genel durumuna bakıp tepeden bakarcasına eleştirmeler yaparlar. Kilisede sapınç oluyor diye yırtınmaya başlarlar. Evet, bir açıdan bu doğrudur. Kilise yani inanlılar toplulukları kolayca aldanıyor, gerçekten uzaklaşıyor ve sapınca giriyorlar. Ama şunu da bilmeliyiz ki kilise içinde günah olduğu zaman eteklerimizi toplayıp da bizim bu konuda hiçbir suçumuz yoktur diyemeyiz. Kilisede günah varsa bize sorumluluk düşüyor demektir. Baş sallayıp iç çekmekle iş bitmez. Kendi hayatımızdaki günahtan dolayı sorumluluğumuz olduğu gibi ailemiz içinde ve Rabbin ailesi içinde günah varsa yine sorumluluğumuz vardır. Burada Rabbin Harun'a söylediği aslında budur. Harun kendi oymağı içinde gelişmekte olan ayaklanma olayına bakıp da bu insanlar o kadar çok günahkar ki ben böyle kişilerden uzak kalmalıyım şeklinde düşünemezdi. Harun kendisinin Tanrı tarafından seçildiğini iddia ederek kendisini diğerlerinden üstün tutamazdı. Tanrı'nın seçtiği kişiler alçak gönüllülük içerisinde yaşamasını bilmeliler. Evet, Tanrı tarafından seçilen insanlar alçak gönüllülük içerisinde yaşamasını bilmeliler. Tanrı'nın seçtiği adam kendisine düşen sorumluluğu yerine getirmesini ve bu sorumluluğun gerektirdiği yükümlülüğü taşımasını bilir. Sen ve oğulların lefa sandığının bulunduğu çadırın önünde hizmet ederken atanız Levi'nin oymağından kardeşlerinizin de size katılıp yardım etmelerini sağlayın. Senin sorumluluğun altında çadırda hizmet etsinler ancak siz de onlar da ölmeyesiniz diye kutsal yerin eşyalarına ya da sunağa yaklaşmasınlar. Sayılar 18, 2 ve 3. ayetler. Rab onlara açıkça Harun ile oğulları tanıklık çadırının içindeki eşyaların sunağın sorumlularıdır diyor. Bunu belirttikten sonra Tanrı kahinlik ile ilgili sunuların ayrıntılarına girer. Bu sunular onların payı olacaktı ve bu sunular ile besleneceklerdi. Bazı sunular yakılmalık için sunulurdu ama bazı sunularda sırf kahinler yesin diye Rab'be sunulurdu. Bu sunular ile besleneceklerdi. İsraillilerin bana sundukları kutsal sunuların bağış kısımlarını sonsuza dek pay olarak sana, oğullarına ve kızlarına veriyorum. Senin ve soyun için bu Rabbin önünde sonsuza dek sürecek bozulmaz bir antlaşmadır diyor Sayılar 18 ayet 19'da. O günlerde herhangi bir antlaşma bu şekilde mühürlenirdi. damga pulu falan yoktu. Aslında bu suni ile ilgili tuz kullanılırdı ve bildiğimiz gibi tuz koruyucu özelliğe sahiptir. Tuz aynı zamanda her gün mutfakta kullanılan bir şeydir. Hem yemek için hem de Rabbe sunulan sunular için kullanılırdı. Bu Rabbin önünde sana ve soyuna sonsuza dek sürecek bozulmaz bir antlaşmadır diye çevrilen bu sözün asıl İbranice metnine bakacak olursak orada tuz sözcüğünün kullanıldığını göreceğiz. Dediğim gibi tuz koruyucu özelliğe sahip olduğu için antlaşmanın bozulmayacağını, bozulamayacağına işaret ediyordu. Aynı zamanda o dönemlerde geçerli olan bir antlaşma da tuz antlaşmasıydı. Rab Harun'la konuşmasını şöyle sürdürdü. Onların ülkesinde mirasın olmayacak, aralarında hiçbir payın olmayacak. İsrailler arasında payın ve mirasın benim. Sayılar 18 ayet 20. Harun ve tüm Levililerin vaat edilen ülkede hiçbir payları olmayacaktı. Kendilerine ait evleri ya da tarlaları olmayacaktı. Bağları ya da zeytin ağaçları olmayacaktı. Onların payı Rabbin kendisi olacaktı. Bugün bunun bizim için ne anlam teşkil ettiğine bakmak istiyorum. Kardeşim, kilise topluluğunda hizmet eden kişi topluluk tarafından desteklenmelidir. Bu kişi Rabbin belli bir amaç için seçtiği birisi olarak kiliseye ruhsal gıda sağlamakla yükümlüdür. Bu yükümlülüğü yerine getirirken onun aç kalması, maddi zorluk içerisinde bocalaması doğru değildir. Bir imanlı Rab tarafından bu görev için seçilmişse hem bu görevi hem de normal bir iş aynı zamanda sürdürülemez. Böyle bir kardeş bunu sürdüremez. Bütün gün tarlada alın teri töküp ekmek parası kazanırken aynı zamanda kilisedeki insanların sorunlarına ruhsal bakımdan eylemez. Bu olanaksızdır. Günümüzde görüyoruz ki Rabbin işleri çok kez bu ruhsal hizmeti sürdürebilmek için orada burada iş bulma zorunda kalıyorlar. Çok kez bu kaygısızlıktan dolayı Rab'be verilen hizmet aksıyor, kilise bakımsız kalıyor. Tanrı Levililerin ihtiyaçlarını özel bir şekilde sağladı ve eminim ki bugün kendi kilisesinin de ruhsal çobanı maddi açıdan desteklenmesini ister. Evet biliyorum, Rabbin sağlayışını beklemek, tümüyle ona güvenmek kolay değildir. Ama aynı zamanda şahane bir tecrübe olabilir. Ben yıllardır Rabbin hizmetinde çalışıyorum ve bu zaman içerisinde gerçekten çok zor maddi dönemler yaşadım ama yine de imanımın yoğun şekilde denenmesine rağmen onun sağlayışını görmek en güzel tecrübelerden birisidir. Bu noktada Tanrı'nın benim hayatımda ne kadar sadık bir şekilde ihtiyaçlarımı karşıladığı konusunda tanıklık edebilirim. Bu fakir çobana her açıdan iyi davrandı Rab. Kendime fakir bile diyemem çünkü onun zenginliğinden pay aldım. 16. mezmurda Davut bunu dile getirir. Benim payıma, benim kaseme düşen Rab'dir. Hayatım senin elinde. Tanrı'yı hayatımızın payı, patronumuz ve sağlayıcımız olarak görmek ve tecrübe etmek gerçekten şahane bir şeydir. Bu konumda olmak güzel bir şeydir. Rab Levilleri bu konuma yerleştirdi. Onlar iman ile yaşayacaklardı. Buluşma çadırı ile ilgili yaptıkları hizmete karşılık İsrail'de toplanan bütün ondalıkları pay olarak Levililere veriyorum. Bundan böyle öbür İsrailliler buluşma çadırına yaklaşmamalı. Yoksa günahlarının bedelini canlarıyla öderler. Buluşma çadırı ile ilgili hizmeti Leviller yapacak. Çadıra karşı işlenen suçtan onlar sorumlu olacak. Gelecek kuşaklarınız boyunca kalıcı bir kural olacak bu. İsrailler arasında onların payı olmayacak diyor Sayılar 18, 21 ve 23 ayetler arası. Tanıklık çadırında hizmet görecekler ve İsrail'in verdiği ondalıklarıyla geçineceklerdi. Bu ne demek oluyor? Leviller iman ile yaşayacaklardı. Şimdi bu noktada çok kez sorulan bir soruya değineyim. Sorulan soru şu, ruhsal çobanlar, Rabbe tam olarak, tam gün olarak hizmet veren kişiler ondalık vermeliler mi? Birçokları bu konuda efendim, onların tekrar Rabbe vermeleri gerekmiyor diyorlar. Bu konuda ben kendi fikrimi söyleyeyim. Burada Musa'nın yasasına bakarken prensiplere ve kurallara bakıyoruz. Biliyorum, bugün sen ve ben Musa'nın yasasına göre yaşamıyoruz ama bu yasada bize ışık tutan çok güzel prensipler vardır. Bir açıdan bu yasalar ve kurallar bugünkü yaşantımız konusunda bize bir harita gibi yol gösterebilir. Rab Musa'ya şöyle dedi, Levillere de ki bakın dikkat edin, pay olarak size verdiğim ondalıkları İsraillerden alınca aldığınız ondalığın ondalığını Rab'be armağan olarak sunacaksınız. Sayılar 18-25-26. ayetler. Burada Levillere İsrailoğullarının sunduğu ondalıklardan kendilerine gelenin ondalığını Rab'be sunacaklardı. Ben size diyorum ki bir kişi gerek ruhsal çoban olsun gerekse bir hizmet grubunda Rab için çalışsın onun da ondalık vermesi gerekir. Bir çoban kendi topluluğu kilisesi tarafından destekleniyor olsa bile aldığı desteğin onda birini tekrar kilisesine geri verebilir ve bu destek ile Rabbin egemenliği gelişebilir. Ben her zaman Rabbin işi için para verdim ve temasta bulunduğum kişilerin de vermesi için teşvik ettim. Bence bir kişi ondalıklar ile destekleniyorsa onun ondalık vermekten muaf tutulması yanlıştır. Yani o da ondalığını vermelidir. Biz bir hizmet grubu olarak bazı kitapları ve kasetleri Rabbin işlerine gönderdiğimizde onlardan bir ücret istemiyoruz ama buna rağmen Rabbin hizmetçilerinin çoğu onlara gönderilen kitapların ücretini gönderiyorlar. Bir kez uzak bir ülkeden geri dönen bir müjdeci hayal kırıklığı içerisinde bocalarken yayınlarımızı dinlemeye başladı ve o kadar beğendi ki her programı dinlemeye başladı. Sonunda kasetlerimizden yararlanmak için bulunduğumuz yere geldi. Biz ona kasetleri o dönemlerde bedava vermek istedik. Ama o yine de ödemekte ısrar etti. Size açıkça söylemek istiyorum. Bu adam doğru davranmıştı. Evet biliyorum ki Rab'be hizmet eden kardeşlerimizin çoğu kaset ya da sedi alacak paraya sahip değiller ve onlara bu malzemeleri severek bedava vermek istiyorum. Diğer ülkelerde hizmet veren kardeşlerimizi ziyaret ettiğimde onların maddi durumlarının ne kadar zor olduğunu gördüm. Birçoğunda Batı dünyasında olduğu gibi araba yok. Olsa bile külüstür arabalarla beni gezdirdiklerini hiç unutmam. Bence bu türden kardeşlerimize, Tanrı'ya hizmet eden kardeşlerimize yeteri kadar destek veremediğimiz için utanmalıyız. İşlerini kolayca yapabilmeleri için gereken malzemeleri bile onlara vermiyoruz. Bu bizim için bir yüz karası olmalı. Değerli kardeşim, bu 18. bölüm yani Sayılar kitabının 18. bölümü aslında pratik açıdan bize yol göstermektedir. Kesin olarak günümüzde bize gereken mesajı iletmektedir.